Ayrım 25. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 306. 16. kısım. Her gece Paris'ten Marsilya'ya giden 21.50 ekspresinde 3 yataklı vardı. 17 Eylül 1943 gecesi bu kompartımanlardan biri 4 Alman gizli ajanına ayrılmıştı. Trenin hareketinden 10 dakika önce söz konusu vagonun koridorunda çok şık bir erkekle şık bir kadın girdi. Adam Fransız memura işaret etti. Kadının başında çok geniş kenarlı bir şapka vardı. Yüzünü görmek hemen hemen imkansızdı. Erkek cebinden çıkardığı bileti gösterdi ve memura bol bahşiş verdi. "Teşekkür ederim monsieur, derhal kadehleri getireceğim." Memur Alman gizli ajanlarına ayrılan kompartımanlardan ikisinin kapısını açtı. Bunlardan birinde nefis bir şampanya şişesi duruyordu. Yandaki masanın üzerinde 20 kırmızı karanfil vardı. İki kompartıman arasındaki kapı açıktı. Thomas Lieven koridora bakan kapıların ikisini de kapadı. Yvonne Deschamps geniş kenarlı şapkasını çıkardı. Yine yüzü kızarıyordu. "Ben sana böyle kızarma demedim mi?" Thomas perdeleri kaparken perondan Alman demir yolu birliklerine bağlı iki ast subayın geçtiğini gördü. "Hımm" diyerek storları indirdi. Yvonne'u kendisine baktığını görünce sordu. "Yine ne oldu? Neden bana öyle bakıyorsun? Yoksa bir kere daha mı Fransa'ya ihanet ettim?"
"Bu nefis şampanya, bu güzel çiçekler, bunların ne gereği vardı?"
"Kuzum, şu sinirli halleri bırak. Tepeden tırnağa sinir kesilmişsin. En ufak ses duyunca yerinden fırlıyorsun. Yanımızdan geçen herkese dönüp bakıyorsun. Üstelik emniyette olduğunu da biliyorsun. Adın Madeleine Noel, bir Alman gizli ajanısın. Yanında Alman gizli servisinin kimliği de var. Daha ne istiyorsun?"
Bu pasoyu elde edebilmek için Thomas koca bir gün Lutetia Oteli'nde yüzünü kızartıp konuşmak zorunda kalmış, sonunda başını sallayan Albay Werther şöyle demişti. "Lieven, sen Paris şubemizi mahvedeceksin. Bizi işimizden etmek için senden daha iyi birini bulamazdık."
Thomas neşeli bir tavırla Yvonne'a dönerek, "İşte bardaklar geldi," dedi. "Masaya koy Emil, şişeyi kendi elimle açarım."
Trenin hareketinden 2 dakika önce ilk kadehlerini yudumlarken, demiryolu idaresinin iki as subayı kompartımana girdi. Yvonne her zaman telaşlı hareket etmediğini ispatladı. Son derece sakin davrandı. Subaylar çok kibar insanlardı. Kimliklerini istediler ve selam vererek ayrıldılar. Yvonne'a dönen Thomas, "Gördün mü?" dedi. "Her şey hazırlanan plana uygun geçiyor."
17. kısım. İlk şampanya şişesi bittiğinde Yvonne'un bütün kuşkuları yok olmuştu. Sinir gerginliği ortadan kalkmış, sakin ve dinlenmiş bir havaya bürünmüştü. Neşeli neşeli konuşurken birden sustu, ayağa kalkıp başka bir yöne bakmaya başladı. Thomas genç kızın ne hissettiğini anlıyordu. Bir keresinde onun teklifini reddetmişti. Hiçbir kadın bir kere daha böylesine küçülmek istemezdi. Saat 23.30'da birbirlerine iyi geceler dilediler. Thomas düşünüyordu, böylesi daha iyi. Acaba? Üstelik pek ayık da sayılamazdı. Yvonne ise çok çekiciydi. Ayrılırken Yvonne'un elini öptü. Genç kadın zorla gülümsedi ve bir kere daha taş kesildi. Thomas kendi kompartımanında soyunup yıkandıktan sonra pijama pantolonunu giyerken lokomotif ani bir fren yapınca dengesini yitirdi ve ara kapıya çarpıp kendini Yvonne'un kompartımanında buldu. Daha doğrusu Thomas kendini kompartımanın döşemesinde buldu. Yatağa girmiş olan Yvonne birden korkuyla ayağa fırladı. "Ne oluyor?" diye bağırdı. Ayağa kalkan Thomas, "Kusura bakma, bilerek yapmadım. Yemin ederim ki isteyerek yapmadım. Ben, iyi geceler," diye kekeleyip kapıyı açmak için arkasını döndü. Arkadan heyecanlı bir ses duydu. "Gitme." Thomas arkasına baktı. Yvonne'un gözleri yarı kapalı, dudakları aralıktı. Soluk soluğa konuşuyordu. "Bu yara izleri." Genç kadın Thomas'ın bacaklarındaki kauçuk kaplı çelik copların meydana getirdiği garip şekillerdeki yara izlerine bakıyordu.
"Ha, bunlar mı? Bir kaza geçirdim de."
"Hayır, yalan söylüyorsun."
"Efendim?"
"Benim 2 kere Gestapo'nun eline düşen bir kardeşim vardı. 2. keresinde onu astılar. İlk tutuklanışında işkence ettiler. İlk eve döndüğünde tıpkı sendeki gibi yara izleri vardı.
Ve sen, zaten şüphelenmiştim. Aklıma bile..."
"Yvonne." Thomas genç kadına yaklaştı. Güzel kadının dudakları gaddar insanların açtığı yaraların izlerini öpüyordu. Artık Thomas ile Yvonne arasındaki geçmiş düşmanlık yerini şefkat ve sevgiye bırakmıştı. Lokomotif homurdanarak ilerliyor, vagonların tekerlekleri tek düze sesler çıkarmaya devam ediyordu. Kırmızı karanfillerin bulunduğu vazonun titreşimi müzik sesini andırıyordu. 18. Kısım. Üzerinde gamalı haç bulunan çift motorlu kurye uçağı artan bir hızla Marsilya havaalanı pistinde ilerliyordu. Hava kapalıydı, yağmur hafiften çiseliyordu. Havaalanı terminal binasının pencerelerinden birinde pek çok yabancı adı olan bir adam duruyordu. Gerçek adı Thomas Leven idi. İki eli de paltosunun ceplerindeydi. Yvonne Döşan kurye uçağıyla Madrid'e, oradan da Lisbon'a uçuyordu. Tek bir aşk gecesi yaşamışlardı. Buna rağmen Thomas kendini çok yalnız ve yaşlanmış hissediyordu. Ürpererek elveda Yvonne diye mırıldandı. 9 aydan beri ilk kez bir geceyi beraber geçirmişlerdi. Thomas dalmış düşünüyordu. Nasılsa beraber olamazdık. Yaşadığımız dünya aşıklar dünyası değil ki. Bu dünya aşıkları ya ayırıyor ya da öldürüyor. En iyi dilekler Yvonne, herhalde bir daha birbirimizden haber alamayacağız. Ama Thomas yanılıyordu. 22 Eylül 1943'te Leven Paris'e döndü. Kendisine büyük saygı gösteren güzel hizmetçisi Nanette, Monsieur Ferron'un 4 kere telefon ettiğini ve önemli bir iş konuşmak istediğini bildirdi. Thomas bankaya telefon ettiğinde Ferro aynı gün saat 16'da evine gelmesini rica etti. Thomas bankacının evine gittiği zaman kır saçlı ve yakışıklı Monsieur Ferro kendisini yaşlı gözlerle karşıladı. Thomas öksürdü. ''Yvonne emniyette Monsieur Ferro, fakat siz değilsiniz. Bugün her zamankinden çok tehlikedesiniz.'' ''Ne demek istiyorsunuz?'' ''Kendi özel işlerimize dönmeden önce size pazarlığın payıma düşen yanını yerine getirdiğimi ve sıranın sizde olduğunu hatırlatmak isterim. Bu arada kısaca hakkınızda yaptığım soruşturma sonucunda elde ettiğim bilgileri vereyim.'' Thomas Jean-Paul Ferro'nun çok garip bir adam olduğunu öğrenmişti. Diğer kara borsacılar gibi savaş çağında gerekli olan malzemeyi bol bol stok etmiş, ancak bunu Almanlara satmayıp Almanların eline geçmesini önlemek amacıyla hareket etmişti. Bu yüzden Fransız mallarını satan diğer kara borsacılardan çok farklı hareket ediyordu. Amacı bu malları satmak değil, korumaktı. Bu yüzden sahte bilançolar gösteriyor, yanlış üretim rakamları veriyor, kağıt üzerinde bankası aracılığıyla Almanlara bol bol satış yapıyormuş gibi görünüyordu. Ferro bütün bu yaptığı işleri şimdi Thomas'ın ağzından işitiyordu. Ferro'nun yüzü bembeyaz kesilmişti. Thomas Leven'in sözlerini yalanlamaya yeltendi, fakat bir süre sonra arkasını dönerek sustu. Thomas sözlerini şöyle bitirdi. ''Bu şekilde hareket etmek tam bir aptallıktı Monsieur. Bu davranışlarınızın ilk sonucu fabrikalarınıza el konması olacaktır. O zaman ne olacak? Fransa açısından davranışınız mantıklı kabul edilebilir. Onun için sizi yakalamalarından önce özel bir öğütte bulunacağım. Yönetim kurulunuza hemen Almanları yerleştirin. O zaman fabrikalarınıza dokunmayacaklardır. Bir süre sonra da Alman ortaklarınızla işbirliği yapmak, onları kandırmak herhalde sizin için zor olmayacaktır.'' Ferro döndü, başını salladıktan sonra 2 kere yutkunup ''Teşekkür ederim'' dedi. ''Teşekkürün hiç gereği yok, şimdi kendi işimize dönelim. Yalnız ihtar ediyorum Ferro, eğer bana vereceğiniz bilgiler boş çıkacak olursa seni yerle bir ederim.'' Ferro Thomas'a bir adım daha yaklaşarak konuşmaya başladı. ''Şimdi size vereceğim bilgi gelmiş geçmiş çağların en büyük kara borsa şebekesini meydana çıkarmaya yarayacaktır.'' Bu örgüt ülkelerimize bugüne kadar büyük zarar verdi. Geçen birkaç ay içinde Alman hazinesinin işgal ülkeleri için çıkardığı özel banknotlar Fransa'ya çığ gibi yağmaya başladı. Bu banknotların seri numaraları vardır. Bunların üzerindeki rakamlardan ikisi, ki bunlar hep aynı yerdedir, banknotların hangi ülkelerde kullanılacağını gösterir. İşte dostum, son 6 ay içinde 2 milyarlık Fransız malzemesi Alman hazine banknotları karşılığı kara borsaya geçti. Ne var ki bunlardan 1 milyar marklık hazine banknotu Fransa için olmayıp Romanya için ayrılmıştı. Romanya için mi? Romanya için ayrılmış paralardan bu kadar büyük bir bölümü Fransa'ya nasıl ulaştı? Bunu bilemem diyen Ferro, masanın çekmecesinden ve her birimde 10'ar bin mark bulunan 2 kalın para tomarı çıkardı ve devam etti. Bildiğim tek şey bu paraların Fransa'da oluşudur. Bakın, şu 2 rakam paraların Romanya için basıldığını gösterir. Ancak Monsieur, kanımca hiçbir Fransız Romanya için hazırlanmış bu paranın kendi ülkesinde başıboş dolaşmasını istemez. 19. Kısım. 2 saat sonra Lutetia Oteli'nde Albay Werther'e tekmil veren Thomas, Ferro'nun bu paraların Fransa'ya nasıl girdiğinden haberi olmadığını bildiriyordu. Thomas telaşlı konuşuyordu. Ateş başına vurmuştu. Albay Werther ile Haris binbaşı Brenner'in anlamlı şekilde birbirleriyle işaretleştiklerini fark etmemişti. Ferro bu paraların ancak Almanlar tarafından Fransa'ya sokulacağından emin bulunuyor. Demek oluyor ki buradaki kara borsayı bizzat Almanlar yönetiyor. Brenner'e bakan Albay Werther, demek ki Monsieur Ferro'ya göre Alman banknotları kara borsasını Almanlar yönetiyor dedi. O sırada Thomas garip bir durum olduğunu sezdi ve sordu. Neler oluyor burada, bu bakışların anlamı ne? Brenner'e bakarak Werther bağırdı. Söyle Brenner! Brenner dudaklarını ısırdı. Dostunuz Ferro'nun başı dertte. Güvenlik memurları son yarım saatten beri villasında bulunuyor. Kendisi tutuklanmıştır. Eğer yanında biraz daha kalmış olsaydın, dostların Ayher'le yardımcısı Winter'e iyi günler diyecek fırsatı bulacaktın. Thomas'ın kanı beynine fırladı. Peki bu ani hareketin nedeni? İki gün önce Erik Petersen adında bir şahıs Toulouse'da öldürüldü. Otelinde vurulmuş. Victoria Oteli'nde. Katil kaçmış. Polis cinayetin siyasi nedenlerle işlendiğine inanıyor. Führer öldürülen Petersen için resmi cenaze töreni yapılmasını emretti. Albay Werther devam etti. Himmler soruşturma için emir verdi. Bu arada söze karışan Brenner şunları ilave etti. Toulouse'daki güvenlik bölümü Fransız polisine başvurdu ve bu polis kendilerine 50 komünist ve 100 Yahudinin adını verdi. Bunlardan bazıları siyasi nedenle işlendiği belirtilen cinayete misilleme olarak kurşuna dizilecektir. Werther atıldı. Fransız polisi için iyi bir not. Kendi yurttaşlarının hayatı pahasına Gestapo ile iyi geçiniyor değil mi? Bu arada Thomas da söze karıştı. Bir dakika lütfen, hiçbir şey anlayamadım. Bu Herr Petersen için neden bu kadar özen gösteriliyor? Çünkü Frank Borban bizzat Himmler'e gidip intikamının alınmasını istemiş. Çünkü Yahudi kamplarının en büyük komutanlarından biri. Anladım. İkinci bir soru. Bizim bankacı Ferro ile Toulouse'daki cinayetin ilgisine... Toulouse Gestapo örgütü birçok tanığı sorguya çekti. Bunlardan faizcilikle geçinen Victor Robinson adında biri cinayeti banker Ferro'nun hazırladığına yemin etmiş. Dostumuz Thomas'ın beyni o an makine gibi çalışmaya başladı. Bir Yahudi kasaba öldürülmüş. Ferro'dan şüpheleniyorlar. Onun hakkında çok şey biliyorum. Ne var ki o da benim hakkında çok şey biliyor şimdi. Acaba beni ele verdi mi? Gerçeği söyledi mi? Ona ne yapacaklar? Ya bana? Peki 50 komünist ile 100 Yahudi'ye? Konuşabilmek için öksürdü. Albayım, Ferro Almanların büyük bir kara borsacılık çetesini idare ettiğinden emin. Kendisiyle tam ilgilenmeye başladığımız sıra tutuklanması biraz garip değil mi? Binbaşı Brenner atıldı. Bütün bu söylediklerinden bir şey anlayamadım. Anlayabileceğinizi de tahmin etmemiştim diyen Thomas Albay Werther'e dönerek devam etti. Haklı olduğumu ispat edebilirim ama Ferro'yu şimdilik akıbetiyle baş başa bırakmamız doğru bir hareket olmayacak. Bu meselede gizli servisin ekibin diğer mensuplarıyla iyi geçinmesi gerekir. Peki nasıl hareket etmemizi salık veriyorsun? Albay Werther, bildiğiniz gibi bir zamanlar Marsilya'da yaşamıştım. O zamanlar Paul Delarue ve Fred Meyer adında iki Toulouse'lu Fransızla tanışmıştım. Bu iki Fransız Thomas tarafından bin bir güçlükle gerçek birer centilmen olarak yetiştirilen iki gangsterdi. Daha önce kuyumcu Marius Pissot de la Dier'in 8 milyon franklık bileziğini yok etmişlerdi. Bu iki gangster hakkında bilgi verdikten sonra Thomas, dolayısıyla önce Toulouse'a gitmek isterim dedi. Niçin? Çünkü bu iki kuşun kendi şehirlerinde işlenen bir cinayetten haberdar olmamalarına imkan yoktur. Bildikleri her şeyi bana anlatacaklardır. Peki Gestapo'yu nasıl halledeceğiz? Albayım, sizin bizzat Ayher'le görüşüp bugün için Ferro'nun bize çok gerekli olduğunu söylemenizi salık veririm. Ondan sonra kendisine gizli servisin Petersen cinayetinde Gestapo'ya yardımcı olacağına dair vaatte bulunursunuz. Küçük binbaşı Brenner gözlüklerini çıkarıp uzun uzun sildi. Her başarısında Thomas'ın katkısı olduğunu bildiğinden albaya döndü. Kadımca Herr Lieven'in görüşü çok yerinde. Bu oyunda tuşa gelmememiz gerekir. Hazine banknotları meselesi çok önemli. Thomas gülmemek için başını çevirdi. Çaresizlik içinde ellerini havaya kaldıran Werther içini çekti. Yani bir kere daha gidip bu pis domuzlara yalvarmamı istiyorsunuz? Brenner, gidip ellerinizi açıp yalvarmanızın gereği yok dedi. Eski numarayı bir kere daha deneyiniz. Üniformanızı giyerek gidip orduya ait son derece gizli dosyayı gösterirsiniz. İkiniz de aklınızı kaçırmışsınız. Bu Ayher denilen herif beni görür görmez kıpkırmızı kesiliyor. Albay,
Herr Lieven'i sahte bir dosya ile kurtardık. Ferro konusunda gerçeğiyle tahliyinizi denemenizde bir sakınca mı var?
20. kısım. Bin kere Allah'ın belası domuz Lieven. Kırmızı yüzlü, ufak tefek yapılı, keyifli bir yaratılışa sahip Walter Eicher Fuh Bulvarı, 84 numaradaki bürosunda yardımcıları Fritz Winter ve Ernst Redeker ile konuşuyordu. 23 Eylül 1943 günü saat 19'da Eicher işini bitirmişti. Her gün işten sonra bir saat yardımcısıyla en iyisinden birkaç kadeh içki içmeyi adet edinmişti. Bu içki faslına Ernst Redeker'in de katılmasında sakınca bulmazdı. Aslında Gestapo şefi Heinrich Himmler'in bacanağı ile Redeker zaman zaman Himmler'den aldığı mektupları herkese gösterirdi. Eicher bu tür insanlarla hep iyi geçinmeye taraftardı. Ancak bu sefer Eicher şöminenin önüne havadan sudan bahsedecek durumda değildi. Sert adımlarla dolaşıp bağırıyordu. ''Her gün yeni bir dert çıkıyor. Gizli servisten Albay Werther beni görmeye geldi. Bu namussuz domuz Lieven.''
Yardımcısı Fritz Winter'in gözleri parladı. ''Bir zamanlar elimizde tuttuğumuz Lieven mi?
Ne yazık ki gerektiği kadar yanımızda kalamadı.
Bu sefer dertleri neymiş?
Petersen cinayeti.''
Himmler'in bacanağı birden öfkelenip konyak kadehini masaya vurarak koydu. Rengi değişti, sinirleri gerildi. Redeker ile Petersen arasında derin bir dostluk olduğu biliniyordu. Dolayısıyla Redeker'in heyecanlanması ona normal bir hareket değildi. Eicher Werther'in kendisine Alman gizli servisinin Banker Ferro ile yakından ilgilendiğini, oysa Almanların da katıldığı kesin olan banknot kara borsacılığında başlıca kişi olduğunu izah ettiğini anlattı. Redeker bir yudum konyak daha içti. O kadar heyecanlıydı ki içkisinin birazını yere döktü ve sordu.
''Ne olmuş yani? Petersen'in bu banknot dalaverisiyle ilgisi neymiş?''
''Hiç Albay Werthe. Bu cinayetin soruşturmasını Alman gizli servisinin işbirliğini teklif etti.''
''Tabii kabul etmeniz değil mi?''
''Tabii başlangıçta. Fakat hemen ordu dosyalarından konuşmaya başladık. Büromdan Amiral Canaris'e telefon etmekle diretti. Tabii Canaris Himmler'le bağlantı kurmuştur. Yarım saat sonra Gestapo merkezinden telexle bir talimat aldım. Soruşturma gizli servisle birlikte yürütülecek deniyordu.''
Bilinmeyen bir nedenle Redeker'in alnından terler akmaya başladı. Kimse bunu fark etmedi. Ayağa kalkıp arkasını döndü ve cebinden çıkardığı mendiliyle terlerini sildi. Aynı zamanda Eicher'in ses tonu yükseldi.
Werther hemen Toulouse'a gitti ve yanında kim vardı biliyor musunuz? Lieven. Kahrolasıca ikili ajan Lieven. Çoktan onu gömmeliydik. Bir daha bu herifi elime geçirirsem...
Eicher heyecan içinde konyağından bir yudum daha alırken bir nöbetçi içeri girdi.
Evet, ne var?
İkinci bölüm. Birinci kısım. Thomas Toulouse'da bir zamanlar kaldığı ufak otelin sahibesi Jean Perrier'in artık şehirde bulunmadığını öğrenmişti. Bir çeşit randevu evi olan otelin sahibesiyle kızlarını görüp eski anıları tazelemeyi çok arzu ediyordu. Eski görünüşlü bir evin önünde durdu. Köhne koridoru geçip üzerinde emlakçı Paul Delarue, Fred Meyer tabelasının asılı bulundu. Bir kapının zilini çalarken gülmekten kendini alamadı. Onları ilk tanıdığımda sanat eseri tabloları kopya ediyor, gangsterlik ve kasa soygunculuğuyla meşgul oluyorlardı. Artık bir meslek sahibi olmuşlar. İçeriden ayak sesleri duyuldu, kapıyı Delarue açmıştı. İyi giyimliydi, saçları düzgün kesilmişti. Tam bir aristokrat gibi hareket ediyordu. Önce ''Günaydın efendim, buyurun içeri, emriniz'' diye söze başlamış ve birden çığlık atarak ''Vay canına, gözlerime inanamıyorum, Pierre'' diye bağırmıştı. Pierre Ünebel olarak tanıdığı Thomas'ın omzuna vurdu. ''Demek kaçabildin. Oysa bana Gestapo'nun senin hesabını gördüğü söylenmişti.'' Eski dostunun kollarından kurtulan Thomas, ''Yeriniz pek güzel.'' dedikten sonra ilave etti. ''Eğitim fayda sağlamış. Ancak bu salondaki goblenle şu keçi heykeli ve dans eden kız tablosunun kaldırılması gerekiyor.'' Paul uzun uzun ona baktıktan sonra sordu. ''Bugüne kadar neredeydin? Hangi rüzgara buraya attı?''
Thomas izahat verdi. Paul ağzını açmadan kendisini dinledi. Zaman zaman başıyla onu doğruladı. Sonunda Thomas baklayı ağzından çıkardı. ''Buraya albayla bana yardım edebileceğinizi düşünerek geldim. Bakıyorum ikiniz de artık bir hayli yükü tutmuşsunuz.''
''Sen öyle san. Kapıdaki tabela bir paravanadan başka bir şey değil. Herkes gibi biz de kara borsacıyız. Ancak senin sayende daha akıllıca iş görüyoruz. O günlerde bize çok büyük iyilik ettin.''
Thomas sakin bir sesle konuştu.
Evet ama bugün de siz bana aynı ölçüde büyük bir iyilikle bulunabilirsiniz. Bu namussuz Petersen'i kimin öldürdüğünü bulmanızı istiyorum. Daha doğrusu Petersen'i mukavemet örgütünün öldürüp öldürmediğini anlamam gerekiyor.
Hayır, mukavemet örgütünün işi değil bu. Çünkü hiçbir siyasi nitelik taşımıyor.
Ancak bana bunu ispat etmeniz gerek. Kim Petersen'i öldürür ve niçin?
Bana bak Pierre, benden bir Nazi'yi hangi Fransızın öldürdüğünü açıklamamı istememen gerekir. Bu doğru bir şey olmaz.
Beni dinle Paul. Naziler 150 Fransızı tutukladılar. Bunlardan bir bölümü misilleme olarak kurşuna dizilecekler. Bu kıyamı ancak Petersen cinayetiyle siyasetin ilgili olmadığını, katilin bu işi başka bir nedenle yaptığını ispat edersek durdurabiliriz. Anladın mı? Bunu ufacık beynin kavrayabildi mi?
Allah'ını seversen bana böyle bağırma. Ortalığı bir kolaçan etmeye hazırım.
İkinci kısım. 3 gün sonra 27 Eylül 1943 tarihinde 3 kişi Paul de la Rue'nun evinde yemek yiyorlardı. Paul, Thomas Lieven ve Fred Meyer. Paul Thomas'ı otelinden aramış ve galiba sana verecek bazı bilgilerim var demiş ve şunları ilave etmişti.
Fred de burada olacak. Belki bizler için bir yemek de pişirirsin. Marsilyalı dostlar çok güzel yemek pişirdiğini söylemişlerdi.
Thomas daveti kabul etmiş ve o sabah Paul'un mutfağında tam 3 saat çalışmıştı. İki eski gangster yemekte koyu elbise ve beyaz gömlek giymişlerdi. O kadar iyi yetiştirilmişlerdi ki ilk yemeği çok güç olmasına rağmen çatal ve bıçak kullanarak yemişlerdi. Bir süre yemeklerden bahsedildikten sonra Thomas sordu.
Petersen'i kim öldürdü?
Hayalperest adıyla bilinen Louis Monico adında bir Korsikalı. Mukavemet örgütü üyelerinden mi?
Ne münasebet, tam bir hırsız, çok genç, veremli. Adam öldürmekten daha önce 4 yıl hapis yatmış. İnanılır kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, ki bu bilgi her zaman doğrudur, öldürülen Petersen tam anlamıyla bir domuzmuş.
Yahudi katili Petersen alelade bir yurttaş olarak Fransa'ya gelmiş ve neyle uğraşmış biliyor musun? Altın kaçakçılığıyla.
Allah Allah, devamlı altın satın alıyormuş, hem de istenildiği kadar, iyi para da veriyormuş. Hayalperest kendisine ara sıra altın satmış fakat her keresinde azar azar.
Thomas düşünceye dalmıştı. Demek her Petersen ve gizli polis örgütü kaçak altın alıcılarıydı. Führer ise bu herif için resmi cenaze töreni emretmişti. Üstelik yakalanan fidyeler kurşana dizilecekti. Almanya büyük bir kahramandan yoksun. Ne günlere kaldık. Bir süre sonra hayalperest Petersen'e güvenmeye başlamış ve bir gün Petersen'in oteline bol altınla gitmişti. Menü: Toulouse, 27 Eylül 1943. Kereviz dolması, İspanyol usulü biftek, şeftali flambe. Milyonlarca liralık bir sahtekarlığı yok eden lezzetli bir yemek. Kereviz dolması. Taze ve diri kerevizleri yıkayın. Kremayı andıran bir yağ elde edebilmek için tereyağı, gorgonzola peyniri ve roquefort peynirini eşit miktarlarda karıştırın. Kerevizin üzerinde bulunan enine doğru oyukları biraz daha oyarak, kesin ve içine peynirli karışımı doldurarak buzdolabında soğutun. Servis yaparken cam bir kaseye kerevizleri yukarı doğru gelecek şekilde oturtup, üzerini de sapındaki yapraklarla süsleyin. Kasedeki boş yerlere birer buz parçası yerleştirin. İspanyol usulü biftek. Ufak parçalar halinde sığır bifteği kesip iyice dövün. Üzerine hardal, tuz ve biber yayın. Kabuğu soyulmuş patatesleri ince halkalar halinde doğrayın. Kahverengileşinceye kadar tereyağda soğanla kavurun. İyice yağlanmış ateşe bir kaba galeta unu serpin. Kabın en altına bir kat tuzlanıp biberlenmiş, üzerlerinde ufak yağ parçacıkları olan patates dilimlerini yerleştirin. Patateslerin üzerine bir kat biftek yerleştirin. Üzerlerini de soğan ve patates dilimleriyle örtün. Kap doluncaya kadar malzemeyi aynı sırada koymaya devam edin. En üst tabaka üzerinde yağ parçacıkları bulunan patates dilimleri olmalıdır. Yarım fincan kırmızı şarap, yarım fincan krema ve yarım fincan da et suyu karıştırarak patateslerin üzerine dökün. Kapağını örtün ve 1,5 saat kadar pişmeye bırakın. Servis yapmak için güveçtekileri büyük bir tabağa devirin. Şeftali flambe. Biraz yağ, rafine şeker ve kabuğu soyulmuş badem parçalarıyla hafif bir karamel hazırlayın. İçine yeni sıkılmış portakal ve limon suyunu 1:2 oranında dökün. Biraz likör, maraşino, konyak ilave edin.
karışımın içine konser ve şeftali parçaları atın. İyice ısınıncaya kadar şeftalileri ateşin üzerinde ters yüz edin. Sonra üzerlerine biraz konyak dökerek ateşleyin. Sıcak şeftalileri içinde vanilyalı dondurma olan bir tabağa yerleştirerek suyunu da üzerine dökün ve krem şanti ile süsleyin. 3. Kısım. Victoria Oteli'nin 203 numaralı dairesinde rokoko stili masanın üzerine iki yüklü kutu altın koyarken Louis Monaco bir hayli yorgundu. Göğsü körük gibi inip kalkıyor, gözleri heyecanla parlıyordu. Hayalperestin karşısında gri flanel kostümlü bir adam ayakta duruyordu. Sulu gözleri, hemen hemen dudaksız bir ağzı, sarı saçları vardı. Louis'nin hakkında bildiği tek şey adının Petersen, işinin altın kaçakçılığı oluşuydu. Louis için bu kadar bilgi yeterliydi. Petersen sordu. ''Bu sefer ne kadar getirdin?'' ''300 Louis altını ile 35 külçe.'' Hayalperest iki kutuyu açtı. Altınlar Şam'dan biçimi avizeden gelen elektrik ışığı altında pırıl pırıl parlıyordu. ''Para nerede?'' Petersen elini yelek cebine götürüp bir kimlik çıkardı. ''Ben Alman Gestapo şefi Petersen'im, seni tevkif ediyorum.'' dedi. Petersen konuşurken Louis Monaco'nun sağ eli ceketinin cebindeydi. Cebinden tabancasını ateşledi. 3 kurşunu göğsüne yiyen Petersen o anda öldü. Gözleri açık, tavana dikili kalmıştı. Hayalperest ölü Petersen'e bakarak şöyle konuştu. ''Bu sefer yanlış kapı çaldın, namussuz herif.'' Daha sonra kapıyı açıp kimseye görünmeden altın kutuları ile uzaklaştı. 4. Kısım. Salonda onu kimse fark etmedi diyerek raporunu tamamladı Fred Meyer. ''Bütün bunları sana kim söyledi?'' diye sordu Thomas. ''Hayalperestin kardeşi.'' ''Hiçbir şeyi gizlemeye kalkmadı mı?'' ''Hayır, çünkü arada gerçek onun için önemini yitirmişti. Sana hayalperestin ciğerlerinden hasta olduğunu söylemiştim, değil mi? 3 gün önce bir damarı patlamıştı. Şimdi hastanede, hafta sonuna kadar yaşamaz.'' ''Oraya albayınla birlikte gidebilirsin,'' dedi Paul. ''Adam açıklama yapmaya hazır.'' 27 Eylül 1943 günü 16.15'te küçük binbaşı Brenner'in masasındaki telefon çaldı. Binbaşı ahizeyi kaldırdı ve şefinin sesini tanıdı. ''Werther konuşuyor, Toulouse'dan arıyorum, iyi dinle. Söyleyeceklerim son derece önemli.'' ''Dinliyorum efendim.'' ''Petersen'in katilini bulduk.'' Werther kara borsacı Louis Monaco ve yaptığı itirafı anlattı. ''Leven iki emniyet müfettişi ve ben yatağın başındaydık.'' ''Aman efendim'' diye patladı Brenner. Kalbi çılgınca çarpıyordu. ''O Leven, o şeytan Leven. Tanrı'ya şükür bu kez fikrini başından beri destekledim.'' Başka bir şey geldi Brenner'in aklına. ''O tefeci, Victor Robinson, haksız yere suçladı Ferro'yu.'' ''Onu da çözdük şimdi. Robinson da Petersen takımındaydı. Önceleri Ferro için çalışmıştı ve Ferro sepetlemişti onu. Robinson bunu ona ödetmek istedi. Yine de hepsi bu kadar değil Brenner.'' Ana nokta şu, Leven'in belirtebildiği kadarıyla Petersen altını Alman hazine senetleriyle ilgili büyük bir iş yapmak için kullanmış. Brenner, dinliyor musun? Brenner kuru dudaklarını yaladı. Tanrım, o hazine senetleri, gittikçe karışıyor iş. Tanrım, ben de bu işin tam ortasındayım, sinirli bir şekilde seslendi. Evet efendim, dinliyorum. Henüz ayrıntıları bilmiyoruz, fakat kaybedecek bir saniyemiz bile yok Brenner. Eğer Petersen'in hazine senetleri işinin içinde olduğunu ispat edebilirse korkunç bir rezalet kopar. Gizli servistekiler her şeyi örtmek için ellerinden geleni yapıyorlar kuşkusuz. Şu anda onlardan ilerideyiz, birkaç saat bile olsa. Binbaşı Brenner, 5 güvenilir adam alacaksınız. Evet efendim. Petersen'in Wagram Bulvarı 3 numarada bir apartmanı var. Resmi ikametgahı orası, arayacaksınız orayı. Evet efendim. Leven aynı zamanda Petersen'in Mozart Bulvarı 28 numarada Gestapo'nun bilmediği gizli bir yeri olduğunu da öğrenmiş. Orasını da ziyaret edeceksiniz. Evet efendim. Her iki yeri de hallaç pamuğu gibi atın. Ne istersen yap. Leven seninle bağlantı kurmak için Paris'e doğru yola çıktı bile. Bütün şüpheli malları gizli servistekiler yok etmeden mühürle. İşitiyor musun beni? Evet efendim diye bağırdı Benler. Bu konuşmanın sonucunda küçük binbaşı tombul yanaklarını utançla kızartan bir serüvene atıldı. Utanç verici, gerçek bir Paris serüvenine. 25. Ayrımın sonu. Sayfa 320.